Ayrım 39, Çöküş, Jair Diamond, sayfa 425. Görüştüğüm bazı Dominiklilerin ortaya koyduğu başka bir konu da Balaguer'in çevre politikalarının oldukça seçici, bazı durumlarda etkisiz olması ve çok sayıda kör noktasının bulunmasıydı. Örneğin kendisini destekleyen kişilerin nehir kenarlarındaki kaya, çakıl, kum ve diğer inşaat malzemelerini alarak nehirlere zarar vermesi gibi çevreyi tahrip edici uygulamalarına izin veriyordu. Avlanmayı yasaklayan ya da hava kirliliği ve çit direkleri konusunda çıkardığı yasalar hiçbir şekilde uygulanmıyordu. Bazen uygulamaya çalıştığı politikalara muhalefet olursa geri çekiliyordu. Bir çevreci olarak yapamadığı şeylerden biri de çiftçilerin ihtiyaçları ile çevresel hassasiyetleri bağdaştırıp bir çözüme kavuşturamaması, çevre konularında kamunun desteğini almak için pek çok şey yapabilecekken bunları yapmamasıydı. Ama tüm bunlara rağmen çevre konusunda herhangi bir Dominikli siyasetçiden veya diğer ülkelerdeki pek çok modern siyasetçiden daha çeşitli ve radikal eylemlerde bulundu. Balaguer'in iddia ettiği gibi gerçekten çevre konusuna önem verdiğini düşünmekten kendimi alamıyorum. Her konuşmamda buna değinmiş, orman, ırmak ve dağları korumanın küçüklüğünden beri en büyük hayali olduğunu, 1966 yılında ilk defa başbakan olduğunda, daha sonra 1986'da ve 1994 yılında yaptığı konuşmalarında defalarca tekrarlamış. Başbakan Fernandez ülke topraklarının %32'sini koruma alanı içerisine almanın çok aşırı olduğunu söylediğinde Balaguer tüm ülkenin koruma altına alınması gerektiğini söylemişti. Ne var ki bu çevreci görüşleri nasıl elde ettiği konusundaki fikirler çok farklı. Bir kişi Balaguer'in Avrupa'da geçirdiği çocukluk yıllarında çevrecilerden etkilenmiş olabileceğini söyledi. Bir başkası Balaguer'in hep Haiti karşıtı olduğunu ve bu nedenle Haiti'nin tahrip edilmiş durumu karşısında Dominik Cumhuriyeti'nin güzelliğinin baki kalmasını hedeflemiş olabileceğini düşünüyordu. Başka birinin düşüncesi Balaguer'in çok yakın olduğu ve Trujillo yıllarında orman ve nehirlere verilen zararlar karşısında çok üzüntü duyan kız kardeşlerinden etkilenmiş olabileceği yönündeydi. Balaguer Trujillo'nun ardından başbakanlığa geldiğinde 60 yaşındaydı, indiğinde ise 90. Bu nedenle uzun hayatı boyunca çevresinde gördüğü değişiklikler onu çok etkilemiş olabilir. Balaguer hakkında gerçek neydi bilemiyorum. Onu anlayamamamızın nedeni kendi gerçekçi olmayan beklentilerimiz olabilir. Şuur altımızda insan davranışlarının her yönünden parlaması gereken tek bir erdem olması gerekiyormuş gibi insanların ya iyi ya da kötü olmasını bekliyor olabiliriz. Eğer insanları bir yönden faziletli veya sevilebilir buluyorsak başka yönlerinin de böyle olmaması bizi rahatsız ediyor. İnsanların tutarlı olmamalarını kabul etmek bizim için zor ama kabul edelim ki insanoğlu genellikle birbiriyle bağlantısı olmayan farklı tecrübelerden oluşmuş bir mozaik. Balaguer'in gerçekten bir çevreci olarak kabul ettiğimiz takdirde kötü özelliklerinin çevreciliğe leke süreceğini düşünüyor olabiliriz. Ancak bir dostumun söylediği gibi Adolf Hitler köpekleri sever ve dişlerini fırçalardı. Ama bu bizlerin köpeklerden nefret edip dişlerimizi fırçalamayı bırakacağımız anlamına gelmemektedir. 1979-1996 yılları arasında Endonezya'da askeri diktatörlük esnasında yaşadıklarım aklıma geldi. Uyguladıkları politikalar ve kişisel nedenlerden ötürü o diktatörlükten korkuyor ve nefret ediyordum. Özellikle Yeni Gine'li dostlarıma yaptıkları ve askerlerin beni neredeyse öldürmesi bu duygularıma sebep. Bu nedenle aynı diktatörlüğün Endonezya Yeni Gine'sinde çok kapsamlı ve etkin bir milli park sistemi kurmasına şaşırmıştım. Demokrasi yönetimi altındaki Papua Yeni Gine'de edindiğim uzun tecrübelerden sonra Endonezya Yeni Gine'sine gittiğimde demokrasi yönetimi altındaki topraklarda alınan çevreci politikaların diktatörlük politikalarından çok daha kapsamlı ve erdemli olmasını bekliyordum. Ne var ki durumun tam tersi olduğunu gördüm. Konuştuğum Dominikliler Balaguer'i bir türlü anlamadıklarını ifade ettiler. Onun hakkında konuşurken çelişkilerle dolu, tartışmalı bir karakter ve şaşırtıcı gibi ifadeler kullandılar. Bir kişi Balaguer'i anlatırken Winston Churchill'in Rusya için kullandığı ifadeyi tekrarladı. muamma içerisine sarmalanmış bir bulmaca. Balaguer'i anlama çabaları tarihin, hayatın kendisi gibi karmaşık olduğu gerçeğini hatırlattı bana. Ne hayat ne de tarih basitlik ve tutarlılık arayanlar için bir yatırım olabilir. Dominik'in bugünkü çevresel durumu. Dominik Cumhuriyeti'nde çevresel etkilerin tarihi ışığında ülkenin çevresel sorunlarının ve doğal ormanlarının bugünkü durumu nedir acaba? En büyük sorunlar 16. bölümde bahsettiğimiz 12 kategoriden oluşan çevre sorunlarının 8'ini kapsıyor. Bunlar ormanlar, deniz ürünleri ile ilgili kaynaklar, toprak, su, zehirli maddeler, yerel olmayan bitki türleri, nüfus artışı ve nüfusun etkisi. Trujillo zamanında çam ormanları büyük bir hızla yok olmuş, öldürülmesini takip eden 5 yıl boyunca da önüne geçilmez bir ivme kazanmıştı. Ağaç kesme konusunda Balaguer'in getirdiği yasak kendisinden sonraki başbakanlar esnasında gevşetildi. Dominiklilerin köylerden şehre ve deniz aşırı ülkelere akın etmesi ormanlar üzerindeki baskıyı azalttı. Ancak ormanların kesilmesi özellikle Haiti sınırına yakın yerlerde devam ediyor. Bunun nedeni artık neredeyse tamamen çıplak kalan ülkelerinden odun kömürü elde etmek ve Dominik tarafında arazi işletmek isteyen ve bu amaçla sınırı geçen Haitililerin ağaç kesmesi. 2000 yılında orman koruma işlerinin yürütülmesi silahlı kuvvetlerden daha zayıf olan ve gerekli fonlara sahip olmayan Çevre Bakanlığı'na devredildi. Bu nedenle günümüzdeki ormanlar 1967-2000 dönemine göre çok daha kötü korunuyor. Ülkenin kıyılarından büyük bir bölümü deniz hayvanları ve mercan kayalıkları ağır hasar görmüş durumda ve kontrolsüz şekilde balıkçılık yapılıyor. Ormanların yok olduğu yerlerdeki toprak erozyonu, ülkenin hidroelektrik enerjisini sağlandığı barajların gerisindeki bentlerde tortu birikmesine neden oluyor. Barahona şeker ekim alanlarında olduğu gibi sulanan bazı arazilerde tuzlanma sorunu ortaya çıktı. Ülkenin nehirlerindeki su kalitesi, erozyon, toksit kirlenme ve atıklar nedeniyle oluşan çökelti birikimi nedeniyle çok zayıf. Birkaç on yıl öncesine kadar nehirler temiz ve yüzmek için güvenliydi. Bugün ise çökeltiler nedeniyle renkleri kahverengiye döndü ve yüzülemez hale geldiler. Sanayi kuruluşları ve yeterli altyapıya sahip olmayan gecekondular atıklarını nehirlere boşaltıyorlar. Nehir yatakları inşaat endüstrisi için tarakla malzeme çıkarıldığı için çok büyük zarar görmüş durumdalar. Sibao Vadisi gibi zengin tarımsal alanlarda 1970'lerden başlayarak toksik böcek ilacı, haşere ilacı ve bitkileri yok edici ilaçlar kullanılmaya başlandı. Dominik Cumhuriyeti üretildiği deniz aşırı ülkelerde çok uzun zaman önce yasaklanan toksinleri kullanmaya devam etti. O zamanlar Dominik tarımı çok karlı olduğu için hükümet bu toksinin kullanılmasına göz yumdu. Kırsal kesimlerdeki işçiler hatta çocuklar bile düzenli olarak el ve yüz koruması olmadan bu tarımsal ürünleri uyguluyorlar. Sonuç olarak insan sağlığı üzerindeki tarımsal toksinlerin etkileri çok iyi belgelenmiş durumdadır. Sibao Vadisi'nin zengin tarım alanları çevresinde hiç kuş olmaması beni çok etkilemişti. Toksinler kuşlar için bu kadar zararlıysa insanlar için de böyle olmalı. Diğer toksin sorunları ülkenin iki büyük şehri olan Santo Domingo ile Santiago arasındaki karayolunun büyük bir bölümünü dumanlarıyla kaplayan Falcon Bridge nikel demir madeninden kaynaklanıyor. Rosario altın madeni, madenin siyanür ve asit atık sularının ıslah edilmesi için gereken teknolojinin olmamasından dolayı geçici olarak kapatıldı. Hem Santo Domingo hem de Santiago, eski püskü araçların kullanıldığı transit yollar, artan enerji tüketimi ve sık sık elektriklerin kesilmesi nedeniyle insanların ev ve iş yerlerinde bulundurduğu özel jeneratörlerden kaynaklanan dumanla kaplı. Santo Domingo'da bulunduğum her gün sık sık elektrikler kesilmişti. Oradan döndükten sonra da Dominikli dostlarım 21 saatlik elektrik kesilmelerinin olduğunu yazdı. Yabancı türler konusuna gelince, son 10 yıllarda kesilmiş arazileri ve fırtınanın vurduğu yerleri tekrar ağaçlandırmak için Dominik'e has yavaş büyüyen çamlar yerine daha hızlı büyüyen yabancı ağaçlar dikilmeye başlandı. Bunlar arasında Honduras çamı, birkaç akasya tipi ve teak ağacı var. Bu ağaçlardan bir kısmı güzel gelişme gösterirken bazıları tutunamadı. Bu ağaçlar Dominik çamının dayanıklı olduğu hastalıklara karşı dayanıksız olduğundan, bu hastalıklar baş gösterirse ağaçlandırma çalışması yapılan yamaçlar tekrar çıplak kalabilir. Ülkenin nüfus artış hızı azalmasına rağmen hala yılda %1.6 oranında. Dominik'in nüfus artış hızından daha önemli bir sorunu hızla artan kişi başına insan etkisi. Kitabın bundan sonraki bölümünde sık sık kullanacağım bu terimle bir kişinin ortalama kaynak tüketimi ile artık üretimini kastediyorum. Bu sayı günümüzün 3. dünya ülkeleri vatandaşlarına veya geçmişteki insanlara göre günümüzün 1. dünya vatandaşları için daha yüksek. Bir toplumun toplam etkisi kişi başına etkisinin insan sayısı ile çarpılması ile bulunuyor. Dominiklilerin yaptığı deniz aşırı yolculuklar, turistlerin ülkeye yaptığı ziyaretler ve televizyon insanların Porto Rico ve ABD'deki daha yüksek yaşam standartlarının farkına varmasına neden oluyor. Tüketici ürünlerinin reklamının yapıldığı ilan panoları her yerde ve şehirlerin işlek kavşaklarında CD ve cep telefonu teçhizatı satan sokak satıcılarına rastladım. Ülke Dominik Cumhuriyeti ekonomisinin ve kaynaklarının kaldıramayacağı düzeyde bir tüketime yönelmiş durumda. Bu tüketim kısmen yurt dışında çalışan Dominiklilerin ülkeye gönderdiği paralarla karşılanıyor. Büyük miktarlarda tüketim ürünleri satın alan bu insanlar, belediye atık yok etme sistemlerinin başa çıkamayacağı düzeyde atık üretiyorlar. Nehirlerde, yol kenarlarında ve kırsal kesimden biriken çöpler insanın gözünden kaçmayacak türden. Bir Dominikli'nin söylediği gibi, buranın felaketi bir deprem ya da hortumla değil, ülkenin çöpe gömülmesiyle gerçekleşecek. Ülkenin koruma altına alınan doğal ormanlık alan sistemi nüfus artışı ve tüketici etkisi dışında tüm bu tehditlere doğrudan hitap ediyor. Sistem oldukça kapsamlı. Değişik türdeki 74 ormanlık alanı, milli park, koruma altına alınmış deniz doğal ortamları ve benzerleri içine alıyor ve ülkenin kara alanlarının 1/3'ünü kapsıyor. Bu kişi başına geliri Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece 1/10 kadar olan oldukça yoğun nüfuslu, küçük ve fakir bir ülke için oldukça etkileyici bir rakam. Aynı derecede etkileyici olan bu sistemin uluslararası çevre örgütlerince değil, Dominik'in yerel sivil toplum örgütlerince kurulması. Bu örgütlerin üçüyle yaptığım görüşmelerde Santo Domingo'daki Bilimler Akademisi, Fundación Moscoso Puello ve Doğal Koruma'nın Santo Domingo Şubesi, konuştuğum yetkililerin hepsinin istisnasız Dominikli olmasıydı. Bu durum Papua Yeni Gine, Endonezya, Solomon Adaları ve diğer gelişmekte olan ülkelerde deniz aşırı ülkelerden gelen bilim adamlarının kilit rol üstlendiği ve danışmanlık yaptığı örgütlere hiç benzemiyordu. Gelecek. Dominik Cumhuriyeti'nin geleceği ne olacaktı? Orman sistemi karşılaştığı baskılar altında hayatta kalır mı? Ülke için bir umut var mı? Bu sorular karşısında Dominikli dostlarım arasında bile bir fikir birliği yok. Çevre konusundaki kötümserlik ormancılık sisteminin artık Joaquin Balaguer'in demir yumruğu tarafından yönetilmemesinden kaynaklanıyor. Yeterli fonlar sağlanmıyor, gerekli yasalar çıkarılmıyor ve son zamanlardaki başkanlar yeterli ilgiyi göstermiyor. Hatta bazıları orman arazilerini azaltmaya, satmaya kalkıştı. Üniversitelerde çok az sayıda iyi yetişmiş bilim adamı mevcut. Bu nedenle yetiştirdikleri yeni kadrolar da iyi olmuyor. Hükümet bilimsel çalışmalar için çok az ödenek veriyor. Dostlarımdan bazıları Dominik'teki ormanlık alanların bazılarının sadece kağıt üzerinde bulunduğunu söylüyor. Diğer taraftan çevre konusundaki iyimserliğin başlıca nedeni gelişmekte olan ülkelerde başka örneği bulunmayan iyi organize olmuş, büyüyen ve aşağıdan yukarı faaliyet gösteren bir çevre hareketine sahip olması. Bu hükümeti karşısına almaya istekli ve bunu yapabilecek bir hareket. Sivil toplum örgütlerinde çalışan arkadaşların bu tavırlarından dolayı hapse atıldı. Ancak serbest bırakıldıktan sonra kaldıkları yerden devam ettiler. Dominik'teki çevre hareketi bildiğim ülkelerdeki kadar etkin ve kararlı. Bu nedenle dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Dominik Cumhuriyeti'nde gördüğüm yıkıcı ve yapıcı güçler arasında sonucu belli olmayan ve gittikçe hızlanan bir at yarışı yapılıyor. Çevreye yapılan tehditler ve bu tehditlere karşı gelen çevresel hareket Dominik Cumhuriyeti'nde güç kazanıyor ve sonunda bu güçlerden hangisinin kazanacağını şimdiden tahmin edemiyoruz. Aynı şekilde ülke ekonomisinin görünümü ve toplumda farklı görüşler ortaya koyuyor. Dominikli dostlarımdan 5 tanesi şu anda oldukça karamsarlar, hatta tüm umutlarını kaybetmiş durumdalar. Son zamanlarda başa gelen ve yalnızca kendilerinin ve yakın çevrelerinin çıkarlarına hizmet eden hükümetlerin zayıflığı ve kokuşmuşluğu ile Dominik ekonomisinin gerilemesi nedeniyle özellikle cesaretleri kırılmış durumda. Eskiden çok güçlü olan şeker ihraç piyasasının tamamen ortadan kalkması, devalüasyon, serbest ticaret alanlarına özgü ihraç mallarını üreten diğer ülkelerdeki ucuz iş gücüyle gittikçe artan rekabet, iki büyük bankanın çöküşüyle hükümetin çok fazla borç altına girmesi ve çok fazla harcaması bu gerilemenin ilk işaretleri. Tüketici istekleri şaha kalkmış durumda ve ülkenin altından kalkabileceği seviyenin çok üzerinde. Birçok kötümser dostuma göre Dominik Cumhuriyeti Haiti'nin ezici yoksulluğuna doğru yokuş aşağı yuvarlanıyor. Ama bu yuvarlanma Haiti'den çok daha hızlı gerçekleşiyor. Ekonomik zayıflama Haiti'de 1,5 yüzyıllık bir zaman dilimine yayılmıştı ama bu Dominik Cumhuriyeti için sadece birkaç 10 yılda tamamlanacağı benziyor. Bu görüşe göre Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo, nüfusun büyük bir bölümünün gecekondularda yokluk içinde yaşadığı, kamu hizmetlerinin verilmediği ve zengin elit kesimin kendilerine özel bölgelerinde Fransız şaraplarını yudumladığı, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in sefilliğiyle rekabet edecek seviyeye gelecek. Bu düşünülen en kötü durum senaryosu. Dominikli dostlarımdan bazıları da son 40 yıl içinde pek çok hükümetin gelip gittiğini ve son hükümetin özellikle çok zayıf ve yolsuzluklara batmış durumda olduğunu ama gelecek seçimleri kesinlikle kaybedeceklerini ve yeni gelecek başbakan kim olursa olsun sonuçta bu başbakandan daha iyi olacağını söylüyorlar. Gerçekten de bu konuşmadan birkaç ay sonra hükümet seçimi kaybetti. Dominik Cumhuriyeti hakkındaki temel gerçekler çevre sorunlarının artık gözle görülür bir hale geldiğini gösteriyor. Burası ABD'nin aksine hükümetle ilgisi olmayan ilgili ve bilgili kişilerin bakanları yüz yüze görebildiği bir toplum. Belki de en önemlisi Dominik Cumhuriyeti'nin şimdiki sorunlardan çok daha yıldırıcı sorunların üstesinden geldiği bir tarihe sahip olması. 22 yıllık Haiti işgaline göğüs gerdi. 1844 ile 1916 yılları arasında ve daha sonra 1924 ile 1930 arasında birbiri ardına başa geçen zayıflık ve yolsuzluklarla adları özdeşleşmiş başbakanlar ve daha sonra 1916 ile 1924 arasında ve 1965-1966 arasındaki Amerikan işgali. Dominik Cumhuriyeti dünyanın son zamanlarda gördüğü en şeytani ve yıkıcı diktatörü olan Rafael Trujillo'nun 31 yıllık rejiminden sonra kendini tekrar toparlamayı başarmış bir ülke. 1900 ile 2000 yılları arasında Dominik Cumhuriyeti yeni dünyadaki herhangi bir ülkeden çok daha dramatik bir takım sosyoekonomik değişimler geçirdi. Küreselleşme nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan bitenler sadece Dominiklileri değil, dünyanın geri kalan kısmını da ilgilendirmektedir. Özellikle de 965 kilometre ötede 1 milyon Dominiklinin yaşadığı ABD'yi. Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'dan sonra New York dünyada en fazla Dominikli barındıran şehir. Ayrıca Kanada, Hollanda, İspanya ve Venezuela'da da pek çok Dominikli yaşıyor. ABD 1962 yılında Hispanyola'nın hemen batısında bulunan bir Karayip ülkesinde yani Küba'da olanların kendisine nasıl bir tehdit oluşturduğunu gördü. Bu nedenle Dominik Cumhuriyeti'nin kendi problemlerini çözmesi ABD'yi birinci dereceden ilgilendiren bir konu. Peki ya Haiti'nin geleceği ne olacak? Yeni dünyanın şimdiden en fakir ve en kalabalık ülkelerinden biri olan Haiti, yılda %3'lük nüfus artış hızıyla daha da fakir ve kalabalık bir hale geliyor. Haiti fakir ve doğal kaynaklar ve eğitimli insan kaynağı açısından o kadar yetersiz ki, ülkede gelişmenin nasıl olacağını düşünmek gerçekten güç. Dış yardım, sivil toplum örgütleri veya özel çabalarla yardım edilse bile Haiti bu yardımı etkin şekilde kullanacak yetiye sahip değil. Örneğin USAID programı Haiti'ye Dominik Cumhuriyeti'nin 7 katı daha fazla yardımda bulunmuş. Ancak Haiti'nin bu yardımı kullanma konusundaki insan ve organizasyon zayıflığından dolayı ülkenin durumu hala kötü. Haiti'yi yakından tanıyan kime sorsam ülke için hiçbir umut olmadığını söyledi. Çoğu kişi gerçekten ülkenin bu durumu aşamayacağını düşünüyor. Umut olduğunu düşünenler ise böyle düşünen kişiler olarak azınlıkta olduklarını ve çoğu kişinin umutsuz olduğunun farkında olduklarını söyleyerek söze başlıyorlar. Umutlu olanlar bu umutlarını Haiti'nin mevcut küçük orman rezervlerine, başkent Port-au-Prince ve fazla üretimde bulunan iki tarım alanına ve Haiti'nin daimi bir bataklığa dönüşmeden ordusunu lağvetmede gösterdiği olağanüstü başarıya bağlıyorlar. Küreselleşme nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nin geleceği diğerlerini nasıl etkiliyorsa Haiti de diğerlerini globalleşme yoluyla etkilemektedir. Dominikliler ile olduğu kadar küreselleşmenin etkileri arasında deniz aşırı ülkelerde ABD, Küba, Meksika, Güney Amerika, Kanada, Bahamalar, Antiller ve Fransa oturan Haitililerin etkisi de bulunmaktadır. Bundan da önemlisi Haiti'nin sorunlarının ülkenin Dominik Cumhuriyeti üzerindeki etkileri nedeniyle Hispaniola adası içerisinde küreselleşmesi. Dominik sınırı yakınında oturan Haitililer evlerinden karınlarını doyuracak ve yakmaları için odun sağlayacakları Dominik tarafındaki işlerine gidip geliyorlar. Haitili gecekonducular Dominik sınırındaki Dominiklilerin tenezzül edip çalışmadığı kötü tarlalarda çalışarak güçlükle geçiniyorlar. 1 milyondan fazla Haitili çoğu yasa dışı olarak bu ülkede fakir bir ülke olmasına rağmen Dominik Cumhuriyeti'nin daha iyi ekonomik durumunu ve daha fazla toprağı cazip bularak burada yaşıyor ve çalışıyor. 1 milyondan fazla Dominiklinin deniz aşırı ülkelere gitmiş olmasına rağmen aynı sayıda Haitilinin ülkeye gelmesiyle durum sabitlenmiş. Şu anda Dominik Cumhuriyeti nüfusunun %12'sini Haitililer oluşturmaktadır. Haitililer inşaat sektöründe zor hafriyat işleri, şeker kamışı kesimi, gece bekçiliği, bisikletle eşya taşıma, satmak veya dağıtmak için çok büyük miktarlardaki malı bisikletle taşıma işi gibi Dominiklilerin çalışmak istemedikleri düşük maaşlı ağır işlerde çalışıyorlar. Dominik ekonomisi Haitilileri düşük maaşlı işçiler olarak kullanıyorlar. Ancak Dominikliler daha kamu hizmetlerinden kendileri doğru dürüst yararlanamıyorken Haitililere eğitim, sağlık gibi kamu hizmetleri vermeye istekli değiller. Dominik Cumhuriyeti'ndeki Haitililer ve Dominikliler sadece ekonomik olarak değil, kültürel olarak da bölünmüş durumdalar. Ayrı diller konuşuyorlar, farklı giyiniyorlar, başka yemekler yiyorlar ve farklı görünüyorlar. Haitililer daha koyu tenli ve görünüm olarak Afrikalıya daha fazla benziyorlar. Dominikli arkadaşlarım ülkedeki Haitililerin durumunu anlatırken bu durumun ABD'ye yasa dışı giren Meksikalılarla diğer Latin Amerikalı göçmenlerin durumuna çok benzediğini fark ettim. Dominiklilerin istemediği işler, düşük maaşlı işler ama yine de kendi ülkelerindekinden daha iyi. Bu Haitililer ülkeye AIDS, sıtma getiriyor. Farklı bir dil konuşuyorlar ve tenleri daha koyu. Ve hiçbir yükümlülüğümüz yokken yasa dışı göçmenlere neden sağlık, eğitim gibi kamu hizmetleri verelim gibi ifadeler çok tanıdık. Bu cümlelerde Haitililer ve Dominikliler kelimelerinin yerine Latin Amerikalı göçmenler ve Amerikan vatandaşları kelimelerini koyarsak Amerikalıların Latin Amerikalılara bakış açısını görebiliriz. Dominiklilerin ülkelerini terk edip ABD ve Porto Rico'ya gitme hızları ile Haitililerin Dominik'e gelme hızları düşünüldüğünde Dominik Cumhuriyeti'nin hızla büyüyen Haitili bir azınlığa sahip olduğunu görürüz. ABD'de de durum böyle. Amerika'nın bazı bölgeleri gittikçe daha fazla Latin Amerikalı barındırıyor. Durum böyle olunca Haiti'nin sorunlarını çözmesi Dominik'i çok yakından ilgilendiriyor. Aynı şekilde Latin Amerika ülkelerinin sorunlarını çözmesi de ABD için çok büyük önem taşıyor. Dominik Cumhuriyeti Haiti'den etkilendiği kadar dünyanın hiçbir ülkesinden etkilenmiyor. Dominik Cumhuriyeti Haiti'nin geleceği için yapıcı bir rol üstlenebilir mi? İlk bakışta Dominik Cumhuriyeti Haiti'nin sorunlarına çözüm olabilecek bir yer olarak gözükmüyor. Her şeyden önce Dominik Cumhuriyeti fakir ve kendi içinde yeterli sorunu var. İki ülke farklı dil ve farklı imajlarıyla birbirlerinden ayrı yerler. Her iki tarafta birbirine köklü bir husumet besliyor. Dominikliler Haiti'yi Afrika'nın bir parçası olarak görüyor ve Haitilileri küçük görürken iki taraf tarihte birbirlerine yaptıkları zulümleri unutamıyorlar. Dominikliler 22 senelik işgal de dahil olmak üzere Haiti'nin 19. yüzyılda yaptığı istilayı bir türlü hafızalarından kazıyamazken bu işgalin iyi yönlerini, köleliğin kaldırılması görmek istemiyorlar. Haitililer Trujillo'nun Kuzeybatı Dominik'te ve Sibao Vadisi'nde yaşayan 20 bin Haitilinin hepsinin 28 Ekim 1937'de öldürülmesi emri vermesini zihinlerinde bugünkü gibi taze yaşıyorlar. Bugün birbirine ihtiyatla yaklaşan iki hükümet arasında çok az işbirliği yapılıyor. Ne var ki bu endişeler iki temel gerçeği değiştirmekten çok uzak. Dominik'in toprakları ile Haiti toprakları bütünleşmektedir ve Haiti Dominik Cumhuriyeti üzerindeki en güçlü etkiye sahip ülkedir. İki ülke arasında işbirliğine dair bazı işaretler belirmeye başladı. Örneğin Dominik Cumhuriyeti'nde bulunduğum sırada ilk defa bir grup Dominikli bilim adamı Haitili bilim adamlarıyla toplantı yapmak üzere Haiti'ye gidiyordu ve Haitili bilim adamlarının da Santo Domingo'ya gelişleri planlanmıştı. Bugün Dominiklilere düşüncesi dahi zor gelse bile eğer Haiti bir gelişme gösterecekse bu Dominik'in katılımı olmadan başarılamaz. Sonuç olarak Dominik Cumhuriyeti'nin Haiti'ye karşı kayıtsız kalması düşünülemez bile. Cumhuriyetin kendi kaynakları kıt olsa bile en azından bir köprü görevi yaparak daha büyük bir role soyunabilir. Dominiklilerin bu bahsettiğim görüşleri benimseyecekleri bir zaman gelecek mi acaba? Hiç şüphesiz geçmişte Dominikliler Haiti'ye el uzatmaktan çok daha üstün kahramanlıklar gösterdiler. Acaba bunu da başarabilecekler mi? Dominik'in geleceği hakkındaki soru işaretlerinden en önemlisi bu işte. 39. ayrımın sonu. Sayfa 434.